Ayrım 4.
Nisan ayı başlarında yayımlanan bir cemiyet bülteninde şunlar yazılıdır. Geçen hafta Cuma akşamı eski filozofların bilmediği yeni gezegenler gözlemleyen Grand Dükü matematikçisi Signor Galileo Galilei onuruna Collegio Romano'da kardinallerin ve geceyi düzenleyen Monticelli Markizi'nin huzurunda başka tertiplerin yanında gökleri metheden ve yücelten Latince bir söylev verildi. Galileo onuruna geceyi düzenleyen bu Monticelli Markizi Federico Cesi adında hatırşinas ülkücü genç bir Romalıydı. Törenle sayılıp dökülen avuç dolusu unvanı arasında Aqua Sparta Dükü ve San Polo ile San Angelo Prensleri de vardı. Doğuştan aldığı bu onurların yanında 1603'te 18 yaşındayken dünyanın ilk bilim topluluğu olan Lincy'in Akademi'yi kurarak seçkin bir kişiliği olduğunu da göstermişti. Cesi, servetini basiretiyle ve merakıyla birleştirmiş, üniversitenin denetiminden ya da ön yargılardan uzak bir forum oluşturmuştu. Akademiyi başından itibaren uluslararası 4 kurucu üyesinden biri Hollandalıydı ve çok disiplinli bir yer yapmayı amaçlamıştı. Lincy'in Akademi, üyesi olan filozoflardan gerçek bilgiye ulaşmaya can atan ve kendilerini doğanın, özellikle matematik ilimlerinin araştırılmasına veren, aynı zamanda da zarif giysiler gibi bilimin vücudunu süsleyen, yüksek edebiyatı ve filolojiyi de ihmal etmeyen kişiler olmasını ister. Keskin gözlü başağın totem olarak seçilmesi, Cesi'nin doğanın sadakatle gözlemesine verdiği önemi vurgulamaktaydı. Resmi törenlerde Cesi zaman zaman altın bir kolyeyi asılı bir başak sembolü takardı. Cesi akademinin örgütlenme ilkelerini şahsında toplayan Galileo'ya Roma'da kaldığı sırada aralarına katılması için çok ısrar etti. 14 Nisan'da kentin en yüksek tepesinde Galileo'nun onuruna bir ziyafet verdi. Konukların arasında bulunan Yunanlı matematikçi Giovanni Demisiani, Galileo'nun gruba Jüpiter'in aylarını göstermek için yanında getirdiği dürbüne teleskop adının verilmesini önerdi. Yeni şeyler görmenin heyecanıyla gece bitmek bilmedi. Bu arada Galileo, hileli olabileceğine dair olası herhangi bir kuşkuyu dağıtmak amacıyla teleskopu Lateran Katedrali'nin dış duvarına nişanladı. Katedralin uzaklığı 1 milden fazla olmasına karşın Papa 5. Sixtus'a atfedilen duvar üzerindeki oyma yazıyı herkes rahatlıkla okuyabildi. Ertesi hafta Galileo'nun resmen akademinin üyesi yapılması, ona edebi çalışmalarına ya da özel yazışmalarına attığı imzanın sonuna Lincy'in ünvanını ekleme ayrıcalığı kazandırdı ve o da bunu hemen uygulamaya başladı. Dahası Cesi akademinin Galileo'nun yayıncısı olacağı sözünü vermişti. Mayıs sonunda Roma'dan zaferle ayrılmadan önce genellikle bilime ve bilim adamlarına fazla bir ilgi göstermeyen dönemin papası 5. Pol'ün huzuruna kabul edildi. Aynı zamanda gelecekte Papa 8. Urban olacağı kesin Kardinal Maffeo Barberini ile tanıştı. Galileo ile hemşeri ve hemen hemen yaşıt olan yine onun gibi Pisa Üniversitesi mezunu Kardinal Barberini bu saray filozofunun bilimsel çalışmalarına hayranlık duyduğu gibi şiire olan ilgisini de paylaşmaktaydı. Kader ertesi sonbahar Galileo ile Barberini'yi bir kez daha bir araya getirdi. Floransa'ya ziyarete gelen kardinal Grand Duke'ün akşam yemeğinde konuk olarak bulunuyordu. Galileo da yemekten sonra düzenlenen eğlencelere katılmıştı. O gece 2 Ekim 1611'de Galileo suda yüzen cisimler konusunda oradaki herkesi irşat etmek maksadıyla Pizalı bir felsefe profesörüyle tartışmaya girdi. Galileo'nun buzun ve diğer nesnelerin suda yüzmelerine getirdiği açıklama, üniversitelerde öğretilmekte olan Aristotelesçi mantıktan kesin bir farklılık göstermekteydi. Ayrıca muarızını ustaca sözlerle saf dışı bırakması Toskana Sarayı'nda bir gösteri sporuna dönüştü. Dönemin gözlemcilerinden biri Galileo'nun tartışma üslubu hakkında şunları yazmış. Hasmının savlarını yanıtlamadan önce güçlü görünen kanıtlarla onları ayrıntılandırıp genişletiyor ve pekiştiriyor. Böylelikle sonunda görüşlerini yıktığında çok daha geniş bir duruma düşmüş oluyorlar. Suda yüzen cisimlerle ilgili geçerli ilme göre buz sudan daha ağır olmakla birlikte geniş ve düz buz parçaları biçimlerinden dolayı akışkan yüzeyi delip geçemiyor, dolayısıyla yüzebiliyorlardı. Galileo ise buzun yoğunluğunun suyunkinden az olduğunu, dolayısıyla daha hafif olduğunu, bu yüzden biçimi ne olursa olsun her zaman yüzdüğünü biliyordu. Suyun içine sokulup sonra da bırakılan bir buz parçası gerisin geri yüzeye çıkacaktı. Eğer buzun suya batmaması biçiminden ileri gelseydi bu durumda aynı biçimin buzun suyun içinde yukarı doğru hareketini de engellemesi gerekirdi. Kaldı ki buz gerçekten sudan ağır olsaydı zaten suyun üzerine çıkamazdı. Suda yüzen cisimlerle ilgili tartışmaya katılması istenen Kardinal Barberini coşkuyla Galileo'dan yana çıktı. Daha sonra Galileo'ya yazdığı bir mektupta şunları diyecekti. Sizi esirgemesi için Rabbime dua ediyorum. Sizin gibi değerli insanlar halka faydalı olacakları uzun bir ömür sürmeyi hak ediyorlar. Kardinal Barberini'nin Floransa'ya gelme nedeni, yöredeki bir manastırda yaşayan kuzenlerinden ikisini ziyaret etmekti. Kendi kızlarını da manastıra verme düşüncesi Galileo'nun aklına bu rastlantıyla da gelmiş olabilir. Gerçi bu düşüncenin Galileo'nun kafasında doğal olarak uyanması için yeterince neden vardı. Kendi kız kardeşleri de manastırda kalmış ve okumuşlardı. Ayrıca Galileo'nun çevresi bu tür kurumlarla doluydu. O dönemde Floransa'da yaşayan her yaştan yaklaşık 30 bin erkeğin ve 36 binden fazla kadının yanı sıra yörede bulunan 80 manastırda dindar bir nüfus 1000 erkek ve 4000 kadın ikamet etmekteydi. Bu kapalı mekanların tepelerindeki çanların koro halinde çıkardığı sesler yaşamın gürültüsü içinde kuş sesleri ya da sohbetler arasında hiç eksik olmayan bir nota gibi gündüz ve gece havayı dolduruyordu. Galileo'nun kız kardeşleri kutsal izdivaç nedeniyle sonunda manastırdan ayrılmışlardı. Oysa durumları nedeniyle kızları için böyle bir gelecek öngöremiyordu. O sırada yaşları 10 ve 11 olan kızlar rahibe olmak için daha çok küçüktü. Resmen rahibe olma yaşı 16'ydı. Ancak yine de rahatlıkla bir manastıra girebilir ve aradaki yılları ailedeki kadınların hallerini düşünerek kendisinin sağlayabileceğinden çok daha güvenli bir ortamda geçirebilirlerdi. Her zaman itiraz edecek bir şeyler bulan Madonna Julia yaşlandıkça daha da zor biri olmuştu. Kız kardeşleri ise henüz küçük olan kendi çocuklarının ve peş peşe gelen gebeliklerin yükü altında ezilmekteydi. Bu konuda acele karar vermesine içinde bulunduğu kötü sağlık durumunda neden olmuş olabilir. Sarayda suda yüzen nesnelerle ilgili tartışmanın yapıldığı günlerde yeniden ciddi biçimde hastalandı, aylar boyunca kendini toparlayamadı. Hastalığı yüzünden kentten kaçıp Villa delle Selve'deki özel bir sanatoryuma cömert bir arkadaşının sayfiyesine gitmek zorunda kaldı. Grand Duke'un buyruğuyla tepelerdeki hasta yatağından suda yüzen cisimlerle ilgili düşüncelerini suyun üzerinde duran ya da içinde hareket eden cisimler üzerine söylev adı verilecek olan kitap uzununda bir risalede toplamaya başladı. Bu proje üzerinde çalışırken Roma'da tanıştığı bir sanatçıdan, Ludovico Cardi'deki Cicoli'den endişe verici bir mektup aldı. Sizi çok seven bir rahip dostumun söylediğine göre faziletlerinizi ve meziyetlerinizi çekemeyen kötü niyetli bir grup, oradaki Floransa, piskoposun evinde toplanmış kafa kafaya verip, ya yerin hareketi ya da başka bir konuda size zarar verebilmenin yollarını aramak gibi delice bir işe kalkışmışlar. Aralarından biri kürsüden sizin nahoş şeyler ileri sürdüğünüzle ilgili vaazda bulunmak istemiş. Size karşı kin güdüldüğünü fark eden rahip dostum, iyi bir Hristiyanın ve dindar birinin yapması gerektiği gibi yanıt vermiş. Bunları size gözünüzü açmanız için yazıyorum. Bu tür şerirlerin kin ve garazına karşı dikkatli olun. Kızlarını bir manastırın koruyucu duvarları arkasına kapatma kararında bu tür öfke bulutlarının birikmekte olmasının da payı olsa gerek. Çünkü kızlarını manastıra kapatma işlemini başlatan mektupları bu sıralarda yazar. Floransa Piskoposlar ve Rahipler Kutsal Kurulu'nun iki kardeşin aynı manastıra girmesini hoş karşılamamasına karşın Galileo kızlarının birlikte kalmasında ısrarlıydı. Manastırlarla yaptığı yazışmalarda bu isteğine hiçbir gerekçe göstermemekle birlikte Livia'nın ileride kişiliğini karartacak marazi bir melankoli ve içe kapanma eğilimi gösterdiğini fark etmiş olabilir. Neşeli biri olan büyük kardeş ışıltısıyla Livia'nın ruhundaki bu karanlıkları dengelemezse kızın hali nice olurdu. Galileo İtalya'da başka hiçbir kentte iki kardeşin aynı manastıra girmesine karşı çıkılmadığını öğrendi. Fakat kızlarını başka bir kente gönderemezdi. Bir istisna tanınması için kapı kapı dolaşması gerekse bile kızlarının yakınında olmasını yeğledi. Francesco Maria Cardinal del Monte 1611 aralığında kızlarının manastıra alınmasıyla ilgili mektubuna cevaben Galileo'ya şöyle diyordu. Anladığım kadarıyla kızlarınızın hemen rahibe olmalarını istememekle birlikte rahibe olma yaşına geldiklerinde dini ihtiyatları edinme şartıyla manastıra kabul edilmelerini istiyorsunuz. Fakat size daha önce de yazdığım gibi pek çok nedenden ötürü bu bile mümkün değildir. Zira böyle bir uygulama öncelikle kendilerinin bileceği nedenlerle küçükleri rahibe yapmak isteyenler tarafından yerli yersiz kullanılmasına yol açabilir. Kutsal kurul bu kuralı asla bozmaz, bozmayacaktır. Uygun yaşa geldiklerinde rahibelerin sayısı da belirtilen sayıyı aşmamışsa her zamanki çeyiz miktarıyla manastıra kabul edilebilirler. Boş yer olmaması durumunda çeyiz miktarının iki katına çıkarılması gerekecektir. Bunun dışında boş yerler doldurulamaz. Özellikle Papa Clement'in 1604 tarihli kararında da görebileceğiniz gibi baş rahibe göndermemek gibi sert cezalar uygulandığı bilinirken. Böyle bir şey sözde hiçbir zaman yapılamazdı. Ama Galileo'nun da çok iyi bildiği gibi her zaman yapılmıştır. Galileo'nun Pisa'daki öğretmenlik işini ayarlamış olan Kardinal Del Monte, Galileo'nun 16'sına gelmemiş iki kızını bir manastıra sokmakta gönülsüz davranıyorsa ya da buna gücü yetmiyorsa bu durumda başka tanıdıklar bulunacaktı. Suda yüzen cisimlerle ilgili kitapçığını bitirmeye yakın Grand Duke'e ve genel kamuoyuna bir açıklama kalemi aldı. Bu açıklamada yeni kitabında Yıldızların Habercisi'nde duyurulan büyük gökbilimsel keşifler dizisini sürdürmek yerine sudaki cisimleri ele alma nedenini anlattı. Semavi gözlemleri bıraktığı ya da ağırdan aldığı düşünülmesin diye zamanını nasıl geçirdiğine dair ayrıntılı bir döküm verdi. Kitabın girişinde şunları yazdı. Üç cisimli Satürn'ün keşfedilmesi, Venüs'ün şeklinde ayınkini andıran değişiklikler görülmesi ve bunu izleyen sonuçlar değil yalnızca. Aynı zamanda geçen yıl 1611 Nisan ayında Roma'dayken ortaya çıkardığım 4 Medici gezegeninden her birinin Jüpiter'in çevresindeki devir sürelerinin araştırılması da bir gecikme yarattı. Güneşte görülen siyah lekelerle ilgili gözlemi de bunlara ekliyorum. Yaptığım gözlemler sonunda bana şunu gösterdi ki bu lekeler, Güneş'in bir kameri ay civarında tamamladığı kendi etrafındaki devriyle birlikte hareket etmekteler. Böylelikle sudaki cisimler suyun altındaki ya da suda yüzen nesnelerin hareketleriyle ilgili Aristotelesçi fiziğe meydan okumakla kalmadı, Güneş'in pürüzsüz yetkin cismine de gölge düşürdü. Ayrıca sudaki cisimleri Avrupa'nın bilginler topluluğuna kendi aralarında iletişim olanağı veren Lingua Franca Latince yerine İtalyanca yazarak akademik geleneği de çiğnemiş oldu. Böyle davranmasının nedenini bu kitabı herkesin okuyabilmesini istediğim için konuşma dilinde yazdım diye açıkladı. Herkes derken Venedik tophanesindeki hayranlık duyduğu tersane işçilerini, Muranolu camcıları, mercek bileyicilerini, alet yapımcılarını ve halka açık konferanslarının müdavimi olan bütün meraklı yurttaşları kastediyordu. Beni buna iten şey gençlerin fizikçi, filozof vesaire olmak üzere üniversitelere nasıl rastgele gönderildiklerini görmek oldu. Bu yüzden çoğu uygun olmadıkları meslekleri yaparken bu işlere uygun olabilecek kişilerde ya aile işlerini sürdürmek ya da edebiyatla ilgisi olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Eserlerini görmeleri için doğanın sadece filozoflara değil onlara da verdiği gözlerle bu eserleri anlamak ve idrak etmek için verdiği beyinle ne yapacaklarını görmek istiyorum. Galileo'nun bu davranışı filozof meslektaşlarını, özellikle herkesin önünde Galileo ile tartışmaya girip kaybeden Floransa Akademisi'nden Ludovico delle Colombe gibilerini yaraladı ve öfkelendirdi. Colombe, Galileo'nun Aristoteles karşıtı tutumuna Galileo karşıtı olduğunu ilan ederek karşılık verdi. Bunun üzerine Galileo'yu destekleyenler de Galileocular adını aldılar ve ayrıca Galileo'yu eleştirenlere Colomb'un adından yola çıkarak Kumrular Birliği adını takarak Colombe İtalyanca'da kumru anlamına gelmektedir. Colombe'nin zaten dayanıksız olan felsefesini yerin dibine soktular. 5. Tam da güneşin yüzünde. Sonsuz bir evrendeki milyarlarca galaksiden birinin helezonik kollarından birindeki sıradan bir yıldızın şu küçük gezegeninde bugün sahip olduğumuz önemsiz bir üstünlük noktasından bakıldığında yeri evrenin merkezi olarak görmek zordur. Oysa Galileo onu orada bulmuştu. Aristoteles'in İsa'dan önce 4. yüzyıla ait öğretileri üzerine kurulmuş ve 2. yüzyılda yaşamış Yunanlı gökbilimci Claudius Ptolemaios tarafından geliştirilmiş olan 16. ve 17. yüzyıl evren bilimine göre yer evrenin hareketsiz sabit merkeziydi. Mükemmel dairesel yollar içinde hareket eden iç içe geçmiş kristal gökkürelerin taşıdığı güneş, ay, 5 gezegen ve bütün yıldızlar ebedi ve ezeli olarak yerin çevresinde dönmekteydi. Bu göksel makine büyük bir saatin dişlileri gibi gündüzü geceye, geceyi gündüze çevirirdi. Ancak 1543'te Polonyalı din adamı Nikolaus Kopernikus gökkürelerin devirleri üzerine ya da genellikle alındığı gibi De Revolutionibus başlıklı kitabında yeri merkezden alıp güneşin çevresinde bir yörüngeye oturttu. Yerin günde bir kendi ekseni etrafında, yılda bir de güneşin çevresinde dolaştığını düşünen Kopernikus, gökteki hareketleri ussal bir temele oturttu. Koskocaman güneşi küçücük dünyanın çevresinde sabahtan akşama taban tepme derdinden kurtardı. Yine enginler kadar uzak yıldız alemi, her Allah'ın günü güneşten bile hızlı bir biçimde tepede çark etmek yerine şimdi hareketsiz durabiliyordu. Doğuya doğru uzun süreler alan Jüpiter'in Zodyak'ın 12 burcunu dolaşması 12, Satürn'ünki 30 yıl almaktadır. Görece yavaş hareketlerini, batıya doğru yerin çevresinde yaptıkları hızlı günlük gezileriyle ayarlama zorunluluğundan kurtararak gezegenlerde bir düzen verdi. Hatta örneğin Mars'ın Güneş merkezli sistemin mantıksal sonucu olarak zaman zaman yolunu değiştirdiğini, geriye, batıya doğru çekilerek bir keresinde aylar boyu yıldızların önünü kapattığını açıklayabildi. Yer gezegenlerin yolları arasında içerlik bir bölgede bulunuyordu. Güneşten uzaklıklarına göre Mars 4. Dünya 3. ve bu yüzden 2 yılda bir daha yavaş olan daha uzaktaki Mars'la karşı karşıya gelebiliyordu. Krakow Üniversitesi'nde gökbilim ve matematik, Padua'da bir süre tıp, Bologna ve Ferrara'da din bilgisi öğrenimi gören Kopernikus, nepotizm sayesinde yaşamının büyük bölümünü evren bilime adayabildi. 30'unda İtalya'daki çalışmalarına son verip Polonya'ya döndüğünde piskopos olan amcası Kopernikus'un Fromborg Katedrali'ne yaşam boyu din bilgini olarak atanmasını sağladı. Dünyanın bu uzak köşesinde zaman almayan işler ve rahat bir maaşla 40 yıl görev yapan Kopernikus alternatif bir evren yarattı. Evrenin kürelerinin hareketinin kökeniyle ilgili gökbilim geleneğinde var olan karışıklık üzerine çok düşündüm diye yazdı Fromborg'da. Her şeyin en mükemmel ve en sistemli ustasının bizim için yarattığı bu dünya makinesinin hareketleri hakkında filozofların kesin bir şema bulamamış olması beni rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden yerin devingen olduğunu düşünmeye başladım ve bu ne kadar saçma bir düşünce gibi görünse de benden önce de birilerine göksel görüngüleri açıklamakta, türü ne olursa olsun çemberler tahayyül etme özgürlüğünün bahşedilmiş olduğunu biliyordum. Kopernikus gezegenlerin konumlarına ilişkin çıplak gözle sayısız gözlem yaptı fakat tek başına yürüttüğü çalışmalarının büyük bölümü okumaktan, düşünmekten ve matematik hesaplamalardan meydana geliyordu. Düşüncelerini destekleyici hiçbir kanıt sunmadığı gibi kendisini devrimci hipotezlere götüren düşünce silsilesini ne yazık ki hiçbir yere kaydetmedi. Kopernikus'un kitabının başındaki isimsiz giriş yazısında bütün kurgulamalar salt hesaplara yardımcı bir öğe olarak değerlendirilmektedir. Güneş ve ay dahil gezegenlerin yörünge sürelerinin belirlenmesi gibi karmaşık bir iş, yılın uzunluğunun ve Paskalya yortusunun tarihinin tespiti açısından yaşamsaldı. Yazılarını alimler topluluğu için matematiğin diliyle ve Latince olarak yazan Kopernikus, genel kamuoyunu evrenin merkezinde güneşin bulunduğuna ikna etmeye asla kalkmadı. Zaten bunu yapsaydı ona kim inanırdı? Yerin hareketsiz durduğu akıl sahibi herkes için apacık bir şeydi. Yer dönüyor olsaydı havaya atılan bir top gerisin geri topu atan kişiye gelmez metrelerce uzağa düşerdi. Kuşlar yuvalarına giden yolu kaybeder ve yer saatte 1000 milik bir hızla fırıldak gibi döneceğinden bütün insanlık sanki topluca bir içki aleminden çıkmışçasına baş dönmesine tutulurdu. Yerin ekvatordaki dönüş hızı budur. Güneşin çevresindeki dönüş hızı ise saatte 70 bin mili aşmaktadır. Görüşümün yeniliğinden ve saçmalığından ötürü yaşadığım hakir görülme korkusu bana neredeyse çoktan başlanmış bir çalışmayı bıraktırıyordu, diye yazar De Revolutionibus'ta. Kelimenin tam anlamıyla ölüm döşeğine düşünceye kadar ara vermeden sürdürdüğü hesaplamalar ve sağlamalar el yazmalarının basılmasını 10 yıllarca geciktirdi. Kitabının 1543'te ilk basımından hemen sonra 70'ini deviren Kopernikus alay konusu olmaktan çekinmişti. Galileo 1592 başlarında Padua'da gezegen gökbilimi üzerine ders vermek üzere öğretim kürsüsünün tahta merdivenlerini tırmanırken öğrencilerine antikiteden gelen biçimiyle yer merkezi dünya görüşünü öğretti. Kopernikus'un hem Aristoteles'e hem de Ptolemaios'a meydan okuduğunu biliyordu. Hatta öğrencilerini bu alternatif düşünceden arada bahsetmişti olabilir. Ancak tıp öğrencilerine esas olarak zayiçe yıldızların belli bir zamandaki yer ve durumunu gösteren çizelge. Nasıl kullanılacağını öğretmekle ilgilenen resmi müfredatta güneş merkezli görüşün yeri yoktu. Buna karşın Galileo, Kopernikus'u sistemin kağıt üzerinde daha derli toplu görünmekle kalmayıp büyük olasılıkla gerçekte de doğru olduğuna yavaş yavaş kanaat getirdi. 1597'de Pisa'daki eski bir meslektaşına yazdığı bir mektupta Kopernikus'un sistemini Aristoteles'in ve Ptolemaios'unkinden çok daha olası diye değerlendirdi. Kopernikus'un sistemine duyduğu inancı ertesi yıl Kepler'e yazdığı mektupta da bazılarımızın gözünde ölümsüz olmasına rağmen Kopernikus hocamızın yine de sonsuz sayıda, çünkü aptallar sürüsü böyledir, insan tarafından alaya alınıp reddedilmesinden duyduğu esefi dile getirdi. Kopernikus'un sistemi yaratıcısının ölümünden sonra 50 yıl boyunca kamuoyun gözünde bir saçmalık olarak kalırken Galileo da bu konuda uzun süre sessizliğini korudu. 1604'te Galileo'nun teleskopu bulmasından 5 yıl önce dünya daha önce kimsenin görmediği bir yıldızın varlığına şahit oldu. Ona yeni olduğundan Nova adı verildi. Modern gökbilimciler bir novayı aksi takdirde görülemeyecek olan bir yıldızın ansızın çarpıcı bir biçimde parlaması olarak tanımlamaktadırlar. Galileo'nun 1604'te gördüğü şeye bugün süpernova denebilir. Yani ölmekte olan bir yıldızın ateş topu gibi patlaması. Ekim ayında Güney Takım Yıldızı'nın yanında peyda oluverdi. Kasım ayı boyunca öylesine belirgindi ki Galileo bu yeni yıldız üzerine henüz parlaklığını yitirmeden halka açık 3 konferans verecek zamanı buldu. Nova, Aristoteles'i dünya düzeninin temel ilkesi olan göklerin değişmezliği yasasına bir meydan okumaydı. Eski Yunan felsefesine göre Aristoteles'in betimlediği biçimiyle gökler tamamen bozulmayan beşinci öğeden, esirden. Esir, havadan hafif olduğu, ışık ve ısıyı naklettiği varsayılan cisim. Yer ise sürekli değişime uğrayan 4 temel öğeden, toprak, su, hava, ateş oluşmaktaydı. Bu yüzden yeni bir yıldızın ansızın cisimleşmesi olanaksızdı. Aristotelesçilere göre Nova'nın yeri yer ile ay arasındaki değişmenin olanaklı olduğu ay altı küresi olmalıydı. Fakat Galileo gece yaptığı gözlemleri uzak ülkelerdeki yıldız gözlemcilerinin bulgularıyla karşılaştırarak bu yeni yıldızın yerinin çok uzakta, ayın gezegenlerin ötesinde eski yıldızların arasında olduğunu gördü. Her zamanki oyuncu tahrikçi üslubuyla bu yeni yıldızla ilgili çekişmeyi Padua lehçesiyle konuşan iki köylü arasında geçen ve Alimberto Mari takma adıyla yayımladığı bir diyalog halinde halkın önüne getirdi. Yeni yıldızı esir olarak adlandıran diyalogdaki hırçın kahraman sonunda ona polenta der. Söz konusu Nova'ya polenta demekle esir demek arasında bir fark bulunmadığı dikkatli okurların gözünden kaçamazdı. Böylelikle göklerin değişmezliğini tekzip eden Galileo, 1609'da teleskopunu onların topraklarına çevirerek savunmaya çekilmiş olan Aristotelesçi filozoflara saldırılarını ilerletti. Teleskopuyla yaptığı keşifler Kopernikus sorununun doğasını dönüştürdü. Onu düşünsel bir bağlılık konusu olmaktan çıkartarak kanıtlar temelinde karara varılabilecek bir tartışma konusu haline getirdi. Örneğin ayın yüzeyinin pürüzlü olması yerin bazı özelliklerinin göklerde de yinelendiğini göstermekteydi. Medici yıldızlarının hareketleri yerden başka gök cisimlerinin çevresinde de uyduların olabileceğini tanıtlıyordu. Venüs'ün evreleri güneşin çevresinde dolaşan en azından bir gezegen olduğunu kanıtlıyordu. Son olarak güneşte keşfedilen siyah lekeler yine bir başka gök küresinin kusursuzluğuna gölge düşürüyordu. Gökyüzünün en saf ve âli olarak görülmeyi hak eden bu kısmında tam da güneşin yüzünü kastediyorum. Yoğun, karanlık ve bulutumsu bir sürü şeyin kısa sürelerle meydana geldiği ve yok olduğu keşfedilmiştir diye yazdı Galileo. Teleskopun yeni bir bakış açısı sunmasına karşın Aristoteles'in görüşlerine bağlı kalmakta filozofların gösterdiği inatçılık Galileo'yu çileden çıkardı. Aristoteles yaşasaydı ve bugün ortaya çıkartılan görüntüleri görseydi, duyuların tanıklığına her zaman itibar etmiş bu büyük filozofun görüşlerini derhal değiştireceğine kalıbını basardı. Aristoteles'in takipçileri ustalarının metinlerinden ayrıldıklarında kaybolmaktan korkan çocuklar gibiydiler. Kafalarını sayfalardan kaldırmak istemiyorlar. Sanki bu büyük evren kitabı Aristoteles dışında kimse tarafından okunmamak üzere yazılmış. Sanki Aristoteles'e gelecek bütün kuşaklar adına görmek nasip edilmiş. Galileo'nun Aristotelesçi muarızlarından bazıları güneşteki lekelerin olsa olsa Jüpiter'in çevresinde dönen Medici yıldızları gibi güneşin etrafında daire çizen yeni bir yıldız filosu olabileceğini gevelediler. Jüpiter'in aylarını vaveylayla inkar eden Galileo'nun teleskopundaki merceklerin görüntüyü bozmasıyla ortaya çıkan şeytani hayaller olduklarını söyleyerek onlara lanetler yağdıran profesörler bile şimdi güneşin sarsılmaz haşmetini korumak için son umut olarak onlara kucak açmak zorunda kalmışlardı.